Lütfen dikkat. Bu yayında duyduklarınızı ciddiye almayın ve evde denemeyin.
Ceyhun'u Ceyhun'u, Yılmaz o Yılmaz'mış. Geçen gün o uzun boylu sarışın yemeği iptal edince nasıl bozuldu ama.
Mücahit'cim, ben olmasam Twitter'ın şifresini bilmez. Havası boş. Külahımın doktor.
Ya Mithat'cığım, ben haber toplamasam cama yapışmış Garfield gibi kalacak.
Bir de bana kısa diyor ya, tilt oluyorum. Kendisi 3 metre sanki. Ayrıca kel.
Helal olsun Nisa.
Peki o ses ne? Şiir okurken kalınlaşıyor falan. Hala bunları yiyen var mı ya?
Ozan.
Efendim Fatih'cim.
Geçen bana bir hikaye anlattı. 3. kez dinliyorum ve her seferinde gülüyorum.
Ben yokken yeni bir aforizma öğretti mi? Bay kendine aşık. Yok galiba buralarda. Herkes mutlu.
Bu anlattığın nekrileri çoğu zaman ben yapıyorum.
Helal abi, söyle bunu.
Abi, ekibin en küçüğüyüm diye sesimi çıkartmıyorum. Tutturmuş bana abi demeyin diyor. Sanki değil. Abisin işte, abisin.
Ya onun abiliği de köfte. Abi falan demeyin ya zaten.
Heh, buradasınız. Ne oluyor ya? Kimse yok ortalıklarda.
Vay, abim gelmiş. Kim demiş kral öldü diyenlere haber salın. Ceyhun Yılmaz geri döndü. Öpeyim abim.
Mücahit'im, her zaman İltifat çinasındır canım kardeşim. Kitleleri peşinden sürükleyen Dünya Kupası tarihi. Her 4 yılda bir. Savaş olmadıkça, ki inşallah bir daha olmasın. İkinci Dünya Savaşı hariç hiç durmadan 4 yılda bir devam edilen bir kültür. Gezegenin herhangi bir yerinde aynı heyecan 4 yılda bir yenilenmekte. Peki nasıl başlamış? Zaten olimpiyatlarda futbol varmış. 1928 yılının olimpiyatlarının şampiyonu Uruguay yeni bir fikrin ilk ev sahibi olmak için başvurmuş. O da profesyonellerin katıldığı bir futbol turnuvası. Çünkü olimpiyatlarda amatör sporcular yer almaktaymış. 1930 yılında Uruguay Dünya Kupası'nı ilk defa organize etmeye hak kazanmış. Jules Rimet Dünya Kupası'nın babası. Uzun süre Jules Rimet Kupası olarak adlandırılan bu kupanın adı daha sonra Dünya Kupası oluyor ve Nike isimli tanrının heykelciği yapılıyor Dünya Kupası olarak. Hem de som altından. Hoş geldiniz Dünya Kupası özel programına.
Ceyhun Yılmaz Show. Yılmaz Show.
Buyurun benim.
Hayranım sana, sabrına. Sakince karşımda durup meydan okuyan o tavrına. Varlığına.
Ceyhun Yılmaz Show.
Buyurun benim.
Genç bir insan günde 8 saat uyumalıdır. Halkımızın %13'ü uykuya zor dalıyor.
Elektrikten uzak uyu. Rahat uyan. Dünya Kupası özel programımızda şimdi de kıymetli bir ağabeyim, değerli usta Cem Cizdar. Merhaba Cem abi, hoş geldiniz.
Merhaba Ceyhun, kolay gelsin, nasılsın?
Teşekkür ederim Cem abi, siz de iyisiniz inşallah.
İyidir, deniz kenarlarındayım.
Harika, hakkınızdır. Bir yıl boyunca hafta içi her gün hem radyoda hem televizyonda hem de gazetede, neredeyse ana akım medyanın tüm mecralarında devamlı çalışma içindeydiniz.
Evet, yani öyle oldu bu sezon. Umarım bir dahaki sezon da öyle olur.
İnşallah.
Yani çalışmamak kötü bir şey.
Biz de keyifli izleriz, dinleriz. Sevgili Cem abi, kaçıncı Dünya Kupası maceranız sizin?
Vallahi Ceyhun, inanır mısın, ben hiç Dünya Kupası ne hatırlıyorum ne şey yapıyorum.
Özel hatıralarınız yok mudur?
Ben yıl biriktiriyorum. Benim hatırladığım en son şey Maradona'nın elle attığı gol, Maradona'nın çalımla attığı gol, Maradona'nın tekme attığı pozisyondur. Yani ben de Dünya Kupası deyince aklımda Maradona dışında herhangi bir şey kaldı mı diye geçen gün düşündüm. Çok sık soruldu.
Evet.
Hakikaten aklımda Maradona dışında kalanları şöyle bir aklımdan geçireyim dedim. Bir tanesi Kubiyas Verulu, bir tanesi Rashford Milla. Onun dışında da aklımda Dünya Kupalarına dair hiçbir şey kalmamış. Bir tane Eric Mansur golü hatırladım, Senegal'e attığı gol.
Evet.
Bir tane Hasan Şaş golü hatırladım ama golün kendisini hatırladım. Kime attığını bile hatırlayamadım. Kalecinin kafasının üzerine kafasından vurmuş ve hani çizgilerin öyle kafalarını kazıttıkları bir şeydi değil mi? O böyle saçlarını evet. Başka bir renge evet. Boyadılar herhalde. Kazıtma değil de başka bir renge boyadılar.
Mohican olabilir.
Evet bir şeyler yapmışlardı. Öyle şeyler hatırlıyorum. Yani Dünya Kupaları bende çok kalıcı etkiler bırakmıyor. Büyük ihtimalle yazın sıcağına tekabül ediyor. Ben de sıcaktan hoşlanan birisi olmadığım için böyle şey yapıyorum. Hani izliyorum, zevkli izliyorum. Sohbetini, muhabbetini yapıyorum ama ben de hakikaten bir şey kalmadı. Yani bu vuvuzela dışında Güney Afrika'dan hatırladığım hiçbir şey yok. Yani Avrupa'da Güney Afrika'larından hatırladığım hiçbir şeyler. Düşünüyorum bulamıyorum yani. Ancak şeye bakıyorum. Arama motorlarına falan bakmam gerekiyor. O nedenle de kaçıncı kere idrak ettiğimi bilmiyorum ama Maradona'dan bu yana diyelim ne yapalım kısadan keselim.
Peki.
Hafıza tazeleme için.
Şimdi diğer soru sosyal etkileriyle ilgili. Peki mesela Meksika dalgası gibi bir katkısı var tribünlere. Sosyal etkilerini hatırladığın bir şey var mı?
Şimdi sosyal etkileri şu oluyor. Genellikle İran-Amerikan maçı gibi böyle uluslararası konjonktüre dair bir şeyler kalıyor aklımda. Yani benim aklımda kalan.
İngiltere-Arjantin.
İşte İngiltere-Arjantin Falkland adaları meselesi ki işte o zaten Maradona itibariyle evet. Her daim aklımızda, hafızamızda ve futbol üzerinde konuşurken oyunun sadece golden ibaret olmadığını, insan duyarlılığına dair büyük geniş kitlelerle ilgili olduğunu, o geniş kitle meselesinin de esasen biraz Dünya Kupalarında ortaya çıktığını, şimdi iyice elitize olmuş, iyice Şampiyonlar Ligi'ne kristalize hale getirilmiş bir oyuna dönüştü futbol. Dünya Kupası'nın başka bir anlamı var. Dünya Kupası gezegenin başka yerinde. Esasen o döneme kadar pek de aklımızda olmayan insanları bizlere hatırlatıyor. Yani bu vuvuzelayı düşün. Neredeyse Merkez Avrupa aralarında bizim de olduğumuz Batı dünyası nefret etti o sesten.
Sesten evet.
Yani nefret ettiler. Oysa ki yani insanlığın başka yerlerde başka hayatlar yaşadığı, başka tür eğlencelerin olduğu bir kocaman bir gezegende yaşadığımız, bir bölümünün soğuk olduğunda diğer yarısının sıcak olduğu, birilerinin gece olduğunda diğer yarısının gündüz olduğu, birileri uyanıkken diğerlerinin uykuya daldığı kocaman bir yerde yaşıyoruz. Dünya Kupası bize esasen gezegenin hallerini anlatan bir organizasyon. Fakat şöyle bir şey de yok değil.
Evet.
Şimdi oyun çok kristal hale geldiği için, çok merkezde toplandığı için ve çok sürprize kapalı olduğu için ne yazık ki o eski şeyi hissimiz yok. Örneğin ben her durumda Cezayir'i tutardım. Almanya'ya karşı,
evet.
Avusturya'ya karşı.
Fransa'ya
yani, karşı. Kimse yani merkez olana, güçlü olana karşı güçsüzlerin tutulduğu, güçsüzlerden yana olunduğu bir duyarlılık dönemidir Dünya Kupaları benim için. O nedenle bizim Dünya Kupası, Kore'deki Dünya Kupası'ndaki üçüncülüğümüz fevkalade önemli bir durumdur.
Evet.
Benim açımdan. Yani dünyaya ve hadiselere böyle bakmaya çalışan birisi olarak kendisini biraz da böyle eğitmiş, böyle koşullamış, artık hangisini doğru bulursa insanlar. Böyle birisi için Dünya Kupaları'nı oyunun genelinden ayıran, oyunun diğer aşamalarından, diğer kategorilerinden ayıran bir yanı var. Başka insanlarla oynuyorsun, başka tür eğlenceler, başka türlü yaşama biçimleri, hatta başka tür koşma biçimlerine tanık oluyorsun. Yani özellikle Çin, Japonya coğrafyasından gelen oyuncuların atletizmiyle bizim aşina olduğumuz atletizm bile çoğu zaman farklı oluyor değil mi? Onlar daha kısa
evet.
Adımlarla daha seri koşarken bizim buralarda fulel oyuncular daha revaçta oluyordu. O nedenle yani Dünya Kupası'nı izlemek de, Dünya Kupası'nda bir halin karşısına geçmek de beni ziyadesiyle şey yapıyor. Hani memnun ediyor. Ama bir hafıza oluşturuyor mu desen oluşturmuyor. Çünkü
oluşturmuyor.
O kadar çok futbola maruz kalan birisiyim ki yani düşün yani pazartesi de dahil olmak üzere arada bir salı günleri maçı olmuyor. Pazartesileri de oluyor. O salı günleri de oluyor artık. Yani Şampiyonlar Ligleri, efendim UEFA kupaları, sürekli futbola tabi tutulan, üzerine sürekli futbol fışkırtılan birisi olarak, yani 4 sene önceki bir şeyde hafızamda doğrusunu istersen çok önemli bir şey olmaz da çok kalıcı yer edemiyor.
Anlıyorum. Çok teşekkür ederim Deniz Kenan'a bize vakit ayırdığın için Cem abi. Aileye rica selamlar.
Ederim.
Hürmetler.
Rica ederim.
Ceyhun Yılmaz Show.
Buyurun benim.
Vay anasını sayın seyirciler, vay.
Ceyhun Yılmaz Show.
Buyurun benim.
Yetişkin bir insan günde 86.400 kez nefes alır.
Hiçbirini boşa harcama. Dünya Kupası özel programı yaptığımız bugün de en ilginç kupa, beni etkileyen aslında geçmişteki Brezilya'daki kupa. Yani Maracana Stadyumunda 200 bin kişinin aynı anda üzüldüğü o muhteşem final. Uruguay-Brezilya maça başlarken Uruguaylı futbolcular dahil favorisi herkesin Brezilya'ydı. Ve Brezilya futbolun güzelliği, futbolun hayranlık uyandırıcı o bilinmezliğiyle kaybetti. Uruguay kupayı aldı hem de sessizce. 200 bin Brezilyalı olunca statta Uruguay kupayı elbette sessizce alıyor Jorginho'nun elinden. Esas hüzünlü olan hikaye Barbosa'nın hikayesi. Kaleci Barbosa Brezilya'da lanetleniyor ve bir daha asla yüzüne bakılmıyor. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suç adam öldürmek 30 yıldır cezası. Ben işlemediğim bir suç için tam 40 yıldır ceza çekiyorum.
Ceyhun Yılmaz Show.
Buyurun benim.
Vay anasını sayın seyirciler, vay.
Dünya Kupası hikayeleri çok ilginç. İlkine zaten 5 Avrupa ülkesi biz de yapmak istiyoruz, niye Uruguay'ı seçtiniz diyerek gitmeyi reddetmiş. Reddedişlerden biri de İngiltere'ye ait. O da eğer bir Dünya Kupası yapılmasını istediğinizi bize söyleseydiniz biz yapardık diyerek reddetmiş. Ve en ilginci, Dünya Kupası'na gitmeye şart koşan bir ülke var. O da Hindistan. Hindistan'ın şartı çok acayip. Demişler ki geliriz ama bir şartla. Krampon giymeyiz, çıplak oynamak istiyoruz. Komite Hindistan'a delirdiler herhalde diyerek telefonu kapatıp geri dönmemiştir. Şimdi de Mustafa Sapmaz bizi kırmadı ve Dünya Kupası ile ilgili yaptığımız özel yayına katıldı. Kıymetli fikirlerini aktaracak kısaca bizim için. Mustafa Sapmaz merhaba dostum.
Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Önce Dünya Kupası olgusu ile ilgili konuşalım. İlk hatırladığın Dünya Kupası'nı, ilk izlediğin Dünya Kupası'nı hatırlıyor musun abi?
Hatırladığım Dünya Kupası ile izlediğim farklı.
Öyle mi?
Hatırladığım 78 Dünya Kupası.
Oo.
Ama yani şöyle söyleyeyim, konfeti hatırlıyorum sadece ben.
Ha, konfetiler.
Bildiğin konfeti vardı yani, öyle o konfetleri hatırlıyorum. Mavi evet. Beyaz forma hatırlıyorum.
İtalya.
Böyle, yok Arjantin hatırlıyorum.
Arjantin mi? Pardon.
Maradona'yı hatırlıyorum. Hani neredeyse baba demeden Maradona demişim galiba. Öyle.
Ama 78'de Maradona pek şans bulamamış değil mi abi?
Yok 82'de bulmaya başladım.
82'de değil mi? Evet.
İşte ben bulmadan çocukluğumla birlikte onu konuşmaya başladım.
Peki Dünya Kupası 4 yılda bir gelenek, herkesin aynı ateşin etrafına toplandığı bir neşe. Bazen de tabii ki futbolun içinde olan hüzün. Bu Dünya Kupası kültürüyle ilgili neler söylersin? Her Dünya Kupası'nı hatırladığın, izlediğin yerleri hatırlar mısın? Ben mesela finalleri izlediğim yerleri unutmuyorum, hangi ülkede, ilde olduğumu.
Ben de yani nerede izlediysem hemen hemen hepsi hafızamda. Ben Dünya Kupası'nı şey diye bakıyorum. Yani biraz böyle... 4 yılda bir futbolun gelecek 4 yıldaki oynanış şeklinin demosunun yapıldığı bir organizasyon gibi. Yani orada yeni futbol anlayışı nasıl olacak? Sonrasındaki o 4 yılda biz aslında biraz neye yoğunlaşacağız? Ya da 4 yılda zor olan futbol ekollerinin neyini yenmeye çalışacağız? Biraz öyle bakıyorum. Her sene bir farklı bir moda çıkıyor gibi görüyorum. Bu sene 2018'den sanki biraz
evet.
80'ler havası, böyle yıldız oyuncuların
fulleli
daha ön planda olacağı. Yani o oyunun biraz daha ön planda olacağını düşünüyorum. Çünkü hani şimdi çalışırken Dünya Kupası'na da Hemen hemen her takımın röportajlarına bakıyorum, açıklamalarına bakıyorum kendi ülkelerinde çıkan yazılarında. Her ülke kendi bir Messi'sini bahsediyor. Yani evet. Bir oyuncusu yok mesela. Bizim için diyor Messi'nin Arjantinli olmaması gibi bir şeydir diyor, bu oyuncunun olmaması. Evet. Yani bu demek ki biraz böyle kreatif oyuncular ön planda olacak. Ama tabii ki mekanik futbol gelişerek devam edecek. Yani o futbolun bilimi daha da görkemli hale gelecek.
Bu arada ülkemize Dünya Kupası heyecanını yansıtan isimlerden biri olacak Mustafa Tatmaz aynı zamanda. Bu bütün maçları izleyecek ve televizyondan, TRT'den bize aktaracak değil mi abicim? Doğru hatırlıyorum.
Öyle yani dilimin döndüğünce gördüğüm şeyleri anlatmaya çalışacağım. Tabii Dünya Kupası'nın hani keyifli tarafı bence biraz da stüdyodaki aktarımı kadar oradaki aktarımlar olacak. Büyük bir ekip oradan hem anlatacak hem de yaşadıklarını gösterecek. Son zamanda da hani gördüğüm en güzel keyifli haberlerden bir tanesi, bir Alman taraftar traktörüyle Rusya'ya yola çıktı. Onu gördün mü? O muazzam.
Çok iyi, ya görmedim.
Bu tam da o işte yani.
Harika işte bu tutku. Peki sevgili abicim, Dünya Kupası ile ilgili Portekiz'in son yapılan büyük organizasyon Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasından dolayı favoriler arasında gösterildiği gerçeği var mı sizde? Veya Arjantin'in bu sefer Messi ile başaracak mı deriz? Almanlar kimseyi bırakmaz mı? Brezilya bir öncekinin hatasını telafi mi edecek? Son böyle bir toparlama tahminine sözü sizden alalım ve fazla meşgul etmeyelim, yoldasınız.
Şöyle değerlendireyim. Aslında Mateus'un bir yazısını okudum. Hı hı. İşte 25 defa en fazla Dünya Kupası'nda oynayan futbolcu. Diyor ki yani biz Almanlar diyor tek bir futbolcuya bağımlı bir takım değiliz diyor. Gerçekten böyle bir takım. Yani o takıma baktığında herhangi birisi kötü olduğunda o gün onun yükünü kaldıracak başka bir oyuncu bir anda ortaya çıkıyor. Bir futbolcuya dayalı bir sistem yok.
Evet.
Şimdi Portekiz'in de Arjantin'in de, hani Arjantin'de biraz daha belki Messi kadar olmasa da onun açığını kapatacak oyuncular var ama sonuçta bu takımlar biraz o oyunculara dayalı takımlar. Arjantin'in avantajı bence şu: 30 yaş civarında çok tecrübeli oyunculara sahipler.
Evet.
Ve artık hani Messi de bu Dünya Kupası'ndan sonra sonucuna göre bakacağım, bırakıp bırakmamaya o zaman karar vereceğim dedi. Sanki ben ondan şeyi anladım, yani kazanırsa bırakacak, öyle bir yapısı var.
Evet.
Onun için oynayacaklarmış gibi geliyor takımda. Arjantin'in avantajı o. Almanya bence doğal favori. Evet. Eğer teknik direktörleri Deschamps'la sorun yaşamazlarsa bence Fransa'da bu önümüzdeki 4 yılın modern oyunu, o atlet, evet, öne doğru giden tempolu oyunu oynayacak takım hep, ben final adayım bir tanesi mutlaka Fransa olacak diye tahmin ediyorum.
Güzel. Mustafa Sapmaz'a teşekkür ediyoruz kıymetli bilgiler için. İyi yolculuklar diliyoruz. Dünya Kupası'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Ceyhun Yılmaz Show.
Buyurun benim.
Bizim ülkede bir insan günde 7 saatini sosyal medyada geçirir.
Oysa yaşa diyor şair, bak ağaçlara, kuşlara.
Son Dünya Kupası hikayesi Pele ve Metin Oktay ile ilgili. Dünyanın en büyük yıldızı kabul edilen Pele ve memleketimizin bu toprakların yetiştirdiği, bence insanlarda hayranlık uyandırıcı etkiyi o da global alabilirdi şansı yaver gitseydi dediğimiz Metin Oktay. Rahmetli andığımız Metin Oktay ile Pele'yi Halit Kıvanç tanıştırmış. Futbolu bıraktıktan sonra taçsız kral Metin Oktay Pele ile birlikte Meksika'ya gider. Dünya Kupası'nın düzenlendiği Meksika'da basın yayın organları için yorumlar yapan Halit Kıvanç ve Metin Oktay Pele ile bir araya gelir. Halit Kıvanç ve Pele'nin hikayesini Suna yakından dinlemenizi zaten çok isterim. Ama bu dostluğun, o malum hikayeden sonraki dostluğun neticesinde bak bu da bizim kralımız diye Pele'ye Metin Oktay'ı takdim etmiş Halit Kıvanç. Ve demiş ki bu sene futbolu bıraktı. Pele Metin Oktay'a bakmış ve demiş ki müsaaden varsa bacaklarına dokunabilir miyim? Metin Oktay şaşırmış tabii. Eğilmiş baldırlarını sıkıp bırakmış elleriyle Pele Metin Oktay'ın. Sonra omuzuna vurmuş. Demiş ki bırakma sen, bırakma. Bu bacaklarda daha çok iş var.
Ceyhun Yılmaz şu anda binayı terk etti.
İsmim Mesut Göbek, adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinledim.